Ayrım 48, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 673. Yerde yuvarlandılar ve o sırada bir supur silahını düşürdü. Fakat onun yerine hemen bir kama çıkararak bunu rakibimizin omuz başına sapladı. Tunktil inledi ve cevap olarak da kendi bıçağını bir supurun boğazına geçirdi. Beni öldüremezsin diye güldü. Balandil'in bunu senden önce denedi ve ölü ülke karşısında başarısız oldu gördüğün gibi. Yüzüne şiddetli bir yumruk attı ve altından kurtuldu. Sıkı bir tekme ardından Tunktil'in bıçağı düştü. Bu eşit koşullarda bir kavga değil, üstüne üstlük sen kaybedeceksin. Parmakları Tunktil'in saçlarını yakaladı ve onu havaya kaldırdı. Bizden biri olduğun için sana son kez soruyorum diye bağırdı. Buradaki süpüntülerle birlikte yok mu olacaksın yoksa benimle birlikte üçüncülerin yanına dönüp zaferimizi mi kutlayacaksın? Silahsız kalan Tunktil'in tek bir şansı kalmıştı. Deri kesesinin içinde duran Sivirt'e ait boyun bağına dokundu, kumaş parçasını çekip çıkardı ve şaşkın bir sıpırın boynuna doladı. Gnomun boyun bağı mı? Ne oluyor? Hadi bakalım beni boğmaya çalış. Nefes almaya ihtiyacın mı var sanıyorsun? İhtiyacın olan şey kellen. Tunktil onu itti ve bu sırada saçının bir kısmını kaybetti. Aynı andaysa kemerindeki gümüş teli çıkardı ve alacağım şey de olacak. Hızla ilmiği çekti, ilmik daraldı ve bir sıpırın boğazını iyice sıktı. Topal Cüce, Tunktil'in amacını o anda anladı. Anlaşılmaz hırıltılar çıkardı çünkü gırtlağı içeriye göçmüştü bile. Kamasıyla Tunktil'i şişlemeye çalıştı ancak Tunktil ilmiği daha da sıktı. Gümüş tel derisini geçirerek omurlarını kesti, kopçanın içinden geçip ilmik çözüldüğünde ise bir sıpırın kellesi yere yuvarlandı. İğrenç boynunun düğümü çözülüp açıldı, sihir kırılmıştı. Tunktil'in kutlama yapmak için zamanı yoktu. Keskin ateşi yerden kaldırdı ve yaralanmalarına izin verdiği ölçüde bir hızla koşarak Nodon'una karşı koymak için arkadaşlarının yanına gitti. Şimdi eksik olan tek şey Maguz'a karşı silahı kullanacak olan bir cüce düşmanıydı. Orklar çekilerek Nodon'una yer açtılar. Çatışmaya ara verildi. Andokai dedi iğrenç bir sesle ve şişmiş kafasını eğdi. Anlamsız şekilde karşı koymak yerine bana katılmış olsaydın daha iyi olurdu. Tehlike batıdan geldi. Tüm güçlere ihtiyacımız olacak. Tehlike sensin Nudin diye karşılık verdi kadın. Son gücüyle salona büyüsünü ayakta tutmaya çalışarak. Hiçbir şeyi riske atmak istemiyordu. İçinde düşüncelerini yönlendiren ve seni kullanan şeytani bir yaratık var. O benim dostum, korunaklı ülkenin dostu diye karşı çıktı çaresizlikle. Anlamıyorum neden? Andokai başını salladı. Bunda sana hak veriyorum, anlamıyoruz. Sadece senin zihinde yaşayan sözde bir düşmana karşı koyabilmek için onca insan, cüce ve elfi kurban etmek, ülkeye felaket getirmek çok yüksek bir bedel Nudin. Ben Nodunonum diye bağırdı cırtlak bir sesle. Batıdan gelen tehdide karşı sizleri koruduğumuzda dostum ve benim haklı olduğumu göreceksiniz. Silahlarınızı bırakın ki sizi bağışlayayım. Çift sesinde yalvaran bir ton duyuldu. Söylediklerine kesinlikle inanıyordu. Tüm bunları beni zorladığınız için yapıyorum. Güçlerinizi gönüllü olarak devretseydiniz bu savaşa gerek kalmayacaktı. Andokai kılıcını kaldırdı. Silahının namlusu ışıldadı. Bize çok fazla acı yaşattın. Sana inanamayız artık. O halde dedi üzgün bir sesle. Buna bir son vermeliyiz. Seçimi kendiniz yaptınız. Tek bir hareketi Andokai'nin savunma kalkanı gürültülü bir sesle parçalamaya yetmişti. Sintoras o anda ileri atılıp mızrağıyla saldırdı. Andokai saldırıyı karşıladı ve aynı anda ona cüceler arasında kalan 3 orkun saldırısına uğradı. Kara elf sanki yoktan var olmuş gibi üzerlerinde belirip mızrağını Maga'nın tam göğsünün üzerine doğrulttu ve parlak bir zırha çarptı. Sintoras'ın yüzüne mor bir ışık parladı. Gürüldeyen bir homurtu duyuldu. Ardında da Dijarun kara elfi biçmek üzere havalandı. Ancak Sintoras son anda silahın sapını havaya kaldırdı ve darbeyi savuşturmaya çalıştı. Dünyanın hiçbir ağaç ve hatta Sigur Dazie bile bu hamleye karşı direnemezdi. Böylece Dijarun'un kılıcı önce mızrağın sapını parçaladı, ardından da havada bir yağ çizerek aklı başından gitmiş olan Sintoras'ın başını gövdesinden ayırdı. Karaf ölmüş ve kellesi uçurulmuş bir halde yere yığıldı. Orklar korkudan ciyaklayarak, miğferini siperliğini açarak bağıran yaratığın efendisinden kaçıştılar. Gerçek yüzü parıldayan ışıkta belli olmasa da ona karşı duyulan korku arkadaşların bir süre için nefes almalarına olanak sağladı. Tunktil elinde keskin ateşle birlikte topallayarak Andokai'nin yanına geldi. İşte burada Dijarun'u gösterdi. O bir canavar ve cücelerin düşmanı mıdır diye bilmek istedi nefes nefese. Bilmiyorum dedi Andokai. Keskin ateşi onu teslim etmek mi istiyor? Başka bir seçeneğimiz var mı? silahı savaşçıya attı. Dijeron kılıcıyla iki orku yardı ve eli boşta kalsın ve baltayı tutabilsin diye kılıcı sonuncusunun içinde bıraktı. Bu işi sonuçlandıralım. Tunkil borusunu aldı ve yüksek sesle üfledi. İlkler, ikinciler ve dördüncülerin cüceleri boru ve çığlık sesleriyle karşılık verdiler. Korunaklı ülke için vurak kasadına diye bağırdı ve Magus'a doğru atıldı. Arkadaşları onu takip etti. Balindis ve Gandogar ise hemen yanında yer alıyorlardı. Ork ve Boglinlerin ortasına daldılar ve ortalık kan revan oldu. Sonra Dijerun Magus'a yaklaşabildi ve Maga'nın bir emriyle Nodonon'a saldırdı. Andokai, Magus'un gözünü almaktan başka bir amacı olmayan bir ışın demeti büyüsü yaptı. Savaşçı bir anda şaşırmış olan Nodon'un yanında bitiverdi ve keskin ateşi tüm gücüyle sırtına geçirdi. Silah arkadan girip ön taraftan çıkmıştı. Kokulu siyah bir sıvı fışkırarak etraftakilerin üzerine saçıldı. Magus yüksek sesle bağırdı, salon inledi. Ancak bu sırada yarısı derhal kapanmaya başladı. Hayır diye homurdandı Tunkdil dehşet içinde. Bunun onu öldürmesi gerekirdi. Nodonon dev savaşçıya bir büyü yaptı ve kara bir yıldırıma maruz kalan savaşçı orkların arasına düşerek bir daha kımıldamadı. Bunu bile başaramadınız diye bağırdı Nodonon. Saldırıdan geriye kanıt olarak bir tek yırtılmış cübbesi kalmıştı. Her şey boşuna yaşanmış olmamalı. Tunkdil kızgınlıkla saldırılarına devam etti. Bu sırada ise arkadaşları Magus'u oyalamaya çalışıyorlardı ancak bunda giderek zorlandıkları belli oluyordu. Tunkdil keskin ateşi ikinci kez arıyordu. Baltayı hızla Dijeron'un kas katı demir parmaklarını açarak aldı. Parmakları bir anda garip şekilde karıncalanmaya başladı. Ne? Silahın üzerindeki işlemeler aydınlandı. Elmaslar parıldayarak binlerce güneş gibi ışıldadı. İlk anda Nodon'un büyülerinden birine maruz kaldığını düşündü. Ancak sonradan tüm bunların kötülüğe karşı gücüne ihtiyaç duyulduğunu anlayan baltadan kaynaklandığını kavradı. Bırak kasadına ben bir üçüncüyüm neler olduğunu ve nereden geldiğini anlamıştı. Ancak kökenim iyiliğe yarayacak. Buna yemin ederim. Baltanın sapını yakaladı ve başını eğerek Magus'a doğru koşmaya başladı. Yoluna çıkan ve silahını biçtiği orklar beyaz bir alev içinde yanarak yok oluyorlardı. Her hamlesi ardında parlayan bir iz bırakıyordu. Tunkdil silahtan yayılan ısıyı hissediyordu. Bu sıcaklığı beşincilerin ocaklarından tanıyordu. Nodon'un tekliği derhal fark etti. Yüzünü o ana kadarki kendinden emin hali değişti ve dehşet bir korku ifadesine dönüştü. Üzerine doğru hücum eden cüceye yönlendirdiği büyüler boşa çıkıyordu. Keskin ateşin üzerindeki ürünler onu taşıyanı koruyordu. Beni öldürürsen korunaklı ülkeyi yok edersin. Sizin durdurmaya gücünüzün yetmeyeceği tehlike batıdan saldırmaya hazırlanıyor diye kehanette bulundu ve akça ağaç asasının ucuyla Tunkdil'e vurmaya çalıştı. Tunkdil hamleyi savuşturdu ve Magus'un yanına ulaştı. Yok oluşuna sebep olacaksın, yaşamama izin vermelisin. Tunkdil asayı parçaladı, uç kısmındaki akik parçası dağıldı ve siyah parçaları yere yağmur gibi indi. Hayır, korunaklı ülkeyi kendimiz koruruz tıpkı sana karşı koruduğumuz gibi diye karşılık verdi Tunkdil nefretle ve darbeyi indirdi Lothianon Frala ve çocukları adına. Yağlı semiz adamın kurtulma manevrası geç kalmıştı. Aceleyle oluşturulan büyüler hamleyi durdurmaya yetmemişti. Koruyucu semboller havada dağılarak keskin ateş tarafından yok edildi. Ardından da elmas dizili namlu Nodon'un karnını yardı. Göbeği olgunlaşmış bir meyve gibi yarıldı. Bağırsaklar, mide, ciğerler içindeki insani tüm organlar büyük bir basınçla bulamaç gibi yerlere saçıldı. Parmak büyüklüğündeki bir malahit parçası iğrenç sıvıların içinde yüzüyordu. Fışkıran kan içinde siyah, gümüş ve kırmızı ışıldayan bir sis yükseldi. Genleşip beş atıp yüksekliğe ulaştı ve yavaş yavaş şekil almaya başladı. Oluşan iki siyah göz boşluğunun içinde cücelere nefret ve kötülükle bakan yumruk büyüklüğünde iki kırmızı yıldız parıldadı. Bu yıldızlar aniden Andokai'ye yöneldi. Şeytan kendi yeni bir kurban arıyor. Dönen sis doğruca kendisinden kaçmaya çalışan Maga'nın üzerine ilerledi. Kadın kılıcıyla nafile hamleler yaptı. Sisi yine küçüldü ve saydam kollarıyla sarışın kadına sarıldı. Tunkdil. Kadın inledi. Sendeleyerek dizlerinin üzerine düştü. Bu arada sisten parmaklar çenesini açıp ayırmaya çalışıyordu. Yaratık yeni taşıyıcısının bedenine girmeye hazırlanıyordu. Bu sefer karşısındakinin rızası olmadan. Tunkdil yanına koştu ve havada dönmekte olan canlı sis tam Andokai'nin ağzına içeri girecekken cüce vuruşunu yaptı. Silahın üzerindeki rünler ışıldadı ve keskin ateş hayaleti ikiye böldü. Yüksek bir tıslama duyuldu ve sis yaralı bir hayvan gibi geriye çekildi. Ancak Tunkdil saldırısına devam etti. keskin ateşin darbeleri ondan ufak parçalar koparıyordu ve bunlar da soluk şekilde salonun içinde uçuşup ardından da yok oluyorlardı. Şeytandan geriye kalan asıl sis ise tavana doğru yükselerek kaçmaya çalışıyordu. O halde başka bir yöntem kullanalım. Tungdil devrilmiş bir sütun üzerine çıktı. Bacağıyla kolundaki ağrıyı duymamaya çalışarak sütunun üzerinde koştu ve silahını indirmek üzere havaya kaldırarak atladı. Bırak kas. İyi ayarlanmış atlayışı onun sesin tam ortasına ulaştırdı ve balta onu ikiye ayırdı. Tüm rünler aydınlandı ve baltanın arkasında ışıldayan bir iz bıraktı. Elmaslar yanıyor gibiydi. Tungdil bir an için şeytani varlığın ortasında asılı kaldı ve düşüşü yavaşlamış gibi hissetti, ancak ardından kumaş yırtılması gibi bir ses ve tiz bir çığlık duyuldu. Tungdil sesin diğer tarafından çıkıp yere düştü. Zincir gömleği ciddi şekilde berelenmesini engellemişti. Başardın mı? Omuzundan geriye baktı ve sisin içinde açtığı boşluğu gördü. Yaratık yere indi ve renk değiştirerek önce gri sonra siyah bir hal aldı ve ardından da tamamen havaya karıştı. Geriye onu hatırlatan hiçbir şey kalmamıştı. Kara Semer'de hiç kimse hareket etmedi. Dost ve düşman öylece durmuş bakıyordu. Nodono'nun Tungdil tarafından öldürülüşünü izlemişlerdi. Ortama bir ölüm sessizliği çökmüştü. Daha biraz önce yaratıkları cücelerin üzerine koşturan kara elflerden biri bağırarak boyundaki koruyucu kristali tuttu. Hemen ardından kristal büyük bir patlamayla yok oldu ve kara elfi parçalara ayırdı. Magus'un emanetleri kendi kendilerini yok ediyordu. Kara elfler peş peşe ölüyorlardı. Bazı ork liderleri de telef olmuştu bu arada. Bir hücum borusu çaldı. Üç kulanın cüceleri daha fazla beklemek istemiyorlardı. İlk önce Boglinler kaçmaya başladı. Ardından da orklar onları takip etti. Ancak en geç dar tünellerde kıstırıldılar. Acıma yoktu. Kızgın baltaların sesleri salonun tavanına kadar ulaşıyordu. Tungdil ayağa kalktı. Balindis yanında durmuş ona yardım ediyor. Başardın dedi sevinçle ve dudaklarına uzun bir öpücük kondurdu. Tungdil bunu uzun zamandır hayalini kurmuştu, ancak şu anda buna sevinemiyordu. Bilmek onu kahrediyordu. Çünkü ben üçüncüyüm, bir üçüncüyüm diye dedi acıyla. Bir Larimbur, bir cüce katili. Balandis başını salladı. Bırak kasa, şükür ki öyle. Yoksa Nodon'un başka türlü nasıl yenerdik dedi gülümseyerek. Sen gerçekten bir cücesin. Kökenin önemli değil. Kalbim sana güvenebileceğimi söylüyor ve benim için önemli olan da bu. Tungdil şükranla elini sıktı. Umarım diğerleri de böyle düşünüyordur. Andokai yukarıdaki köprüdeki yaralı Narmora ve Kaplohora karşı başarılı olamayan Boindil ile ilgileniyordu. Dejerun yine ayağa kalkmıştı ve Mifer'in siperliğini kapatarak gizemli yüzünü saklamaya devam ediyordu. Sağlıkçı cüceler ellerinde su, merhem ve bandajlarla gelip yaralarıyla ilgilendiler. Kavganın sıcaklığı geçince Tungdil ağrıyan yerlerini hissetmeye başlamıştı. Keskin ateş, Cizelbert, demir gözün kemerine takılı haldeyken sağlıkçıların işlerini yapmasını müteşekkir kalarak izin vermişti. Dinlenmeye vakit yoktu. Rodario kaygılı bir suratla yanına geldi. Biliyorum zaman pek uygun değil. Ey korunaklı ülkenin cesur ve yaralı kahraman. Ancak Furgas'a bakmalıyız dedi yalvararak. Hala o çadırda yatıyor ve... Kahraman mı? Tungdil gülümsedi. Eğitimli biri neler olabiliyor? Umarım Frala ve Lot Yanon beni görebiliyordur. Ayağa kalktı ve bandajların sağlamlığını kontrol etti. Bir kahramansa meğer kitaplarda yazdığı gibi savaşmaya devam etmeliyim. Öyle mi? Lanet olsun kara elfler, tıpkı gölge gibiler. Geldiğini duyamadım. Beni sırtımdan şişledi. Boindil göğsü bandajlarla sarılı bir halde topallayarak merdivenlerden aşağı iniyor ve küfür ediyordu. Evet, aynen kitaplarda yazdığı gibi eğitimli kardeşim seninle gurur duyardı. Burada olman ne kadar güzel. Tungdil büyük bir rahatlamayla hafifçe onun omzunu vurdu. Başka ölmüş yoldaş daha istemiyordu. O halde Furgas'a bakalım. Tungdil, Rodario, Balindis ve Dijerun çabucak merdivenlerden aşağı indiler. Andokai birkaç adım sonra onlara yetişti. Birbirlerine yabancı olarak yola çıkmışlardı. Şimdi ise bu işi dost alarak beraberce bitirmek istiyorlardı. Korunaklı ülke, Gauragar Krallığı, Karasemer, 6234. Güneş Döngüsü, Kış. Platon'un üzerinden serin bir rüzgar esiyordu. Ancak bulut örtüsünün arasından sızan güneş ışınları çevreyi ısıtıyor, yaklaşmakta olan baharı haber veriyordu. Bir zamanlar cücelere dert olan bu dağ bugün yeni umutların ve korunaklı ülkenin yeni bir beraberlikle güçleneceğine dair güvenin yeşerdiği bir yer haline geldi. Gandogar bakışlarını masa dağın üzerine gezdirdi ve toplanmış olan renkli kalabalığa baktı. 6 ay önce ona birileri elf, insan ve cücelerin birlikte savaştıkları bir mücadelenin ardından düşman olarak değil dost olarak toplanıp Karasemer'in düz zirvesine bir araya geleceklerini söyleseydi, o kişilerin çıldırmış olduğunu söylerdi. Prens Melon, Von, Ido, Alandur'un elf prensi Liutasi ile yan yana oturuyordu ve ikinciler boyu güçlü parmak klanından Balandil'in tek kol ve ikinciler boyu dikbaş klanından ikinci isim Taiz dikbaş yanlarında yer alıyordu. Arkalarında geriye kalan 6 insan kralının hükümdarları ve en sonunda da atılgan Andokai bulunuyordu. İnsan, elf ve cüceleri en iyi savaşçıları saygılı bir mesafede Platon'un üzerinde duruyor ve hükümdarların konuşmalarını dinliyorlardı. Gandagor aralarında Tungt ile Balandis'i de gördü. Dijarun bir kaya gibi kalabalığın arasından yükseliyordu. Bilgiyaç Nudin ile kuzeyden gelen bir yaratığın birleşiminden doğan Nodon'un yenildi ve yok edildi. Öl ülkenin gücü kırıldı ve doğa yine kendi kanunlarına geri dönüyor diye devam etti. Bunu başarmamızın sebebi ise insan, elf ve cüce boylarının bir araya gelmesi. Uzun zamandan sonra birbirlerine duydukları nefret ve soğukluğu unutarak kötülük karşısında birlikte hareket etmeleridir. Kollarını kaldırdı ve bunu da başardık. Düşmanlıklarımızı gömmemizi söyleyen bundan daha iyi bir işaret olabilir mi? Sözleri etki göstersin diye bir süreliğine sustu. Siz Prens Melinda von Ido Polista'daki yenilginin ardından krallıkların ordularını birleştirip cesaret göstererek Nodon'un yenmek amacıyla Karasemer'e doğru yola çıktınız dedi sarışın adam. Sonra da Liutasil ile Alandur elflerinin prensine döndü. Alandur elflerinin prensi Liutasil, yardım çağrımıza kulak verip kalbinizdeki şüphelere rağmen kalkıp geldiniz. Cücelere baktı ve sizler boy kardeşlerim, Brakkas'ın bize verdiği görevi birlikteliğimizi hatırladınız. Yumruklarını sıktı. Korunaklı ülkeyi koruduk. Tüm halkların savaşçıları silahlarını kalkanlarına vurdular. Nefreti kalplerimizden uzaklaştırmalıyız. Savaşçılar geride kaldı ve unutacaklar. Bugünden itibaren tarih halklarımızın barışını, birlikteliğini ve dostluğunu yazacak. Baltasını havaya kaldırdı. Hükümdar ve prensler ayağa kalkarak krallıkların dostluğuna dair yemin ettiler. Bu sefer kalabalıklar yüksek sesle tezahürat yaptılar. Balandis coşkusundan Tungdil'i öptü. Nasıl gelişeceğini asla tahmin edemediği maceranın bu şekilde mutlu olarak bitmesi sayesinde sevinçliydi. Kendinle gurur duymalısın dedi Tungdil'e. Üçüncü olduğum için mi dedi Tungdil yarı şaka yarı ciddi. Hayır, cüce boylarını yok etmeyi değil kurtarmayı amaç edinmiş ilk üçüncü olduğun için dedi gülümseyerek. Böyle şeyler düşünmeyi bırak da hayatta kaldığımız için şükret. Karasemer'de sağlık görevlilerinin mahir ellerine teslim olan ve tedavi gören Furgas ile Narmora'yı düşündü. Neredeyse ölümde birleşeceklerdi. Andokans kalan son gücüyle gösterdiği çabaları ve şifalı bitkiler diğer tarafa geçmelerini engellemişti ve ölenleri düşündü. Sizleri selamlıyorum Bavrogar ve Goimgar. Brakkas'ın ocağında olacaksınız. Gandogar elini ona doğru uzattı. Tüm bedenini korku kapladı ve en çok teşekkür etmemiz gereken cüce de orada duruyor. Tungdil Altıner, öne çık. Tedirgin cüce söyleneni yaptı. Ona bakın. Onun zekası, inadı ve başarıya olan inancı olmasaydı şu anda ölmüş ya da Nodon'un köleleri olmuştuk. Tungdil sayısız gözün kendisini izlediğini hissedebiliyordu. Utanarak kızardı. Bu yüzden kendisine güven veren keskin ateşin sapına sarıldı. Sana olan borcumuzu asla ödeyemeyiz dedi dördüncüler kralı keskin bir sesle. Sana söz veriyorum Tungdil. Ömrüm boyunca her türlü isteğini yerine getirmeye çalışacağım. Liutasil'in hoş narin yüzü ona döndü. Biz elfler senin halkın en iyi dostları sayılmalıyız. Tungdil Altınel ancak minnettarlığın ne demek olduğunu biliriz. Her ne istersen onu sana vereceğiz. İnsan hükümdarlar da aynı şekilde övgüler dizip cüceyi sınırsız derecede utandırdılar. Hayır bekleyin. Ey krallar, prensler, hükümdarlar diye karşı çıkarak ellerini havaya kaldırdı Tungdil. Boyendil gözlerini yuvalarında çevirdi. İşte o çok bilmiş dili yine çözülecek. Duyuyor musunuz? Tungdil derin bir nefes aldı. Sizlerden bir şey istemiyorum. Sizlerden isteyebileceğim şeyi bana zaten verdiniz. Korunaklı ülkenin halklarının bundan böyle savaşmak için değil, sadece bayramlar kutlamak üzere bir araya geleceğine dair yemin ettiniz. Daha fazlasını istemem. Ülkemiz savaş halindeyken altını ne yapayım? Teşekkürlerinizi aynı zamanda ikincilerden Çekiç Yumruk klanından Barogor Çekiç Yumruk ve dördüncülerden Parlak Sakal klanından Goyumgar Parlak Sakal adına da kabul ediyorum. Onlar da benim gibi hayatlarını ortaya koydular ancak yaşamlarını yitirdiler. Onlar olmasa Keskin Ateş'i asla yapamazdık. Elf koyu kızıl saçlı başını eğdi. Bilge bir kral gibi konuşuyorsun Tunkdil Altıner. Ne zamanki eski alışkanlıklarımıza geri döner de birbirimize karşı kötü davranmaya başlarsak yanımıza gel ve bugünü anımsat bize. Ebedi orman sana her zaman açık olacak. Savaşçılar yine silahlarını kalkanlarına çarptılar. Borular öttürüldü ve tezahüratlar yükseldi. Tunkdil çabucak Balandis'in yanına döndü. Göster dilin dedi Boindir şakadan ciddileşerek. Düğümlenmiş olmalı diye düşünüyorum. Tunkdil gülümsüyordu. Lothian'ın ona öğrettiği konuşma sanatını göstermek hoşuna gitmişti. Toplantı dağıldı. İnsan, cüce ve elfler dağın içine girerek birlikte zaferlerini kutlamaya ve dikkatli adımlarla yakınlaşmaya başladılar. Balandilin ile Gandogar yanlarına geldiler. Ne kutlu bir gün dedi tek kollu neşeyle. Sonunun bu şekilde olacağını kim bilebilirdi ki? Tunkdil'in omuzuna dostça vurdu. Burakkaz bize en iyi cücesini gönderdi ve bundan şüphesi olanı yarışa davet ederim. Güldü ve diğerleri de ona katıldı. Tunkdil biraz çekinerek güldü ve Gandogar bunu fark etti. Neyin var? Yok bir şey. Evet var. Konu bir üçüncü olduğunu düşünmen mi? Ben bir üçüncüyüm yoksa keskin ateş etki etmezdi. Öyleyse bir üçüncü ol ve bu boydan gelen herkesin bir süpür ve Glamdolin gibi kötülüğün tohumları olmadığını ispat et dedi Balandil'in coşkuyla. Bizimle dönecek misin yoksa kalbin yolunu mu takip edeceksin diye sordu hınzırca göz kırparak. Evet, Balandil'se gideceğim ancak ilklere değil diye tahminleri boşa çıkarmadı. Demir ocağına olan sevdamız ve yolculuğun tecrübesi bizi birbirimize bağladı. Beşinciler krallığına göçeceğiz. Boindil bizimle gelecek ve yolda da Boindal bize katılacak. Cizelbert Demirgöz'e bir söz verdim ve bu sözümü tutacağım. Artan rüzgar çürüme kokularını taşıyordu. Karasemer'in çevresindeki savaş alanında yatan ölü ogre, ork, boglin ve kara elflerden geliyordu bu koku. İnsan ve elflerden meydana gelen birlikler tarafından yok edilmişlerdi ve kaçabilen az sayıdaki ork da artık bir tehdit oluşturmuyordu. Ölü ülkenin gücü olmadan birer kadavraya dönüşmüşlerdi. Güneş ışıkları donmuş cesetleri çözdüğünden ve gecenin ayazı onları yeniden dondurmaya fırsat bulamadığından çürüme başlamıştı. Hepsini gömmemiz oldukça zamanımızı alacak. Umarım toprak bu kadar ölüyü kaldırır. Rodorio yanlarına geldi. Hala tüm gördüklerini ve duyduklarını not ediyordu. Bir tiyatro eseri için harika bir son. Fakat oyunda bu kadar ceset olmayacak. Bunu sahnede canlandırmak imkansız. Tunkdil'e elini uzattı. Seninle yolculuk etmek benim için büyük bir şerefti. Mifurdania geldiğinde yeniden inşa edeceğimiz Kurukosimaura göz kırptı. Baş kahraman olduğu için sana giriş ücretsiz elbette. Balandis için de öyle. Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Magister Teknikusum ile Kara Elf'im tekrar at binebildiklerini. 2 hafta sürecektir. Bize kalacak yer ayarlandı. Andokai da onlara katıldı. Dijerun'la ben de sizlere veda edeceğiz dedi çevresindekilere. Ülkemde işler yolunda mı diye bakmam ve derhal yeni bir okul açmam gerek. Bu acele niye güzelim diye takıldı Rodario. Kadın ciddiyetini korudu. Keyfini kaçırmak istemem. Hiç durma. Böylesine muhteşem bir zaferin ardından çok zor dedi Rodario abartılı bir neşeyle. Senin yerinde olsam iddiaya girmezdim. Andokai dudaklarını birbirine bastırdı. Dodo'nun söyledikleri ya doğruysa? Batıdan gelecek olan tehdit mi diye güldü oyuncu inanamayarak. O numaraya kandınız mı Sayın Maga? Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Tetikte kalacağım diyelim. Elini Tunkdil'in omzuna koydu. Ama en azından en önemli adamın doğru silahla kötülüğün çalacağı kapıların yakınında olacağını bilmek rahatlatıcı. Nutin bu konuda yanılmamış. Andokai yine de gülümsedi. Tunkdil bu inadınla tek başına bile başarılı olursun gerekirse. Uzun uzun sarılarak vedalaştılar. Bir tek Rodario isteğini alamamıştı. Suratını asıp oradan uzaklaştı. Ancak yarı yolda arkasını döndü ve el sağladı. Gidin bakalım. Büyüleyici Maga. Dediğiniz gibi ben bana hayran kadınların peşindeyim. Hem de nasıl hayranlar. Andokai gitti ve Dijerun her zaman gibi arkasındaydı. Diğerleri bu garip ikilinin ardından baktılar ve düşüncelere daldılar. Sonunda Tunkdil öksürerek dikkatlerini çekti. Ben de gidiyorum dostlarım. Yakında başlayacak cüce klanları toplansın hazırlıklarını yapmam gerek. Gandogar'a baktı. Kimin yüce kral seçileceği konusunda hiç şüphem yok. Özellikle de sen bir sporun gölgesinden çıktıktan sonra kendini ispatladın ve Guntrabur'a yakışır bir halef olacaksın. Ben bile onu seçerdim dedi Tungdil gülümseyerek. Dördüncüler kralı Tungdil'in uzattığı eli sıktı. Yüzünde duygusal bir ifade vardı. Unutmayın, Balandis ve ben çok fazla yalnız kalmayalım. Taş kapı yolunu yeniden kapatalım diye her boy en iyi 100 savaşçısı da zanaatkarlarını Beşinciler Krallığı'na göndersin. Gri Dağlar yeniden yaşanır olacak diye hatırlattı. Giselbert'e verdiği söz aklındaydı. Salonlar daha fazla yetim kalmayacak. Tünellerde yaşayan cücelerle görüşebilir miyim? Bir bakacağım. Belki de o rüzgarlı tünellerden çıkıp yeni ve daha güzel bir yerde yaşamak isteyebilirler. En azından sorabiliriz diye katıldı ona Gandogar. Böylece Vrakkas onları yaratmadan yeni boylar oluşur. Üçüncüler boyunu ne yapacağız diye bilmek istedi Balandil'in. Tungdil Karasemer'den doğuya Lorumbur'un soyunu yaşadı, Karadağlara baktı. İşlerine nefret taşımayan tek fertleri ben değilimdir herhalde diye cevap verdi kısık bir sesle. Beşinciler kralına çeki düzen verdikten sonra yanlarına gidip onlarla konuşacağım. Kralların yüzlerine baktı. Hepinizden barış istediğimde ciddiydim. Üçüncülerin de buna dahil olmasını istiyorum. Balandis gülümseyerek elini tuttu ve sıktı. İnsan, elf ve cüceler yavaş yavaş gitmeye başladılar. Balandis ile Tungdil güneş batana, yıldızlar korunaklı ülkenin üzerinde ışıldayana ve hala kış olduğundan hava buz kesene kadar beklediler. Parmakları hala birbirlerine kenetliydi ve Tungdil bu parmakları bırakmayı kesinlikle düşünmüyordu. Gökyüzünde kayan bir yıldız doğudan batıya doğru geçti. Ardındaki kuyruk batıya yaklaştıkça kızardı ve en sonunda çözüp dağıldı. Geriye Tungdil'e kan damlalarını hatırlatan ve yavaşça sönen koyu kırmızı noktacıklar kalmıştı. Bu iyi bir alamet miydi yoksa kötüye mi diye sordu Balandis ona kaygıyla. Tungdil omuzlarını sikti, dişi cücenin arkasına dolandı ve boynuna sarıldı. İyiye bir alametti diye cevap verdi ve bir süre sonra ve dişinin tüy sakalını okşadı. Nereden biliyorsun? Gözleri karanlığın içinde gezindi ve yerleşim yerlerinin yanmaya başlayan ışıklarını gördü. Barışın getirdiği sessizliği seviyordu. Cüce korunaklı ülkenin her tarafını yeniden yeşereceği ve çiçek açacağı baharı sabırsızlıkla bekliyordu. Bin döngüden bu yana ilk kez. O kadar kötü şeyler yaşadık ki bunun artık sadece iyi bir anlamı olabilir diye fısıldadı kulağına. Kuyruğun rengi kırmızıydı yani aşkın rengi. Bu yüzden kaygılanma. Gel diğerlerin yanına gidelim. Canım artık biraz eğlenmek istiyor. Artık cüceler için korkutucu olmaktan çıkan Karasemer'de el ele yürüdüler. Dağın içine uzanan merdivenlerden inerlerken gökyüzüne düşen ikinci bir cisim belirdi. O da ıslık sesi çıkartarak batıya doğru ilerledi. Sönmeden yere doğru yol aldı. Ardına kırmızı bir kuyruk bırakarak bulut tabakasını geçti ve ilklerin dağlarının ardına indi. Boğuk bir gürültüyle yere çarptığında tüm korunaklı ülke ve masada hafifçe sallandı. Ardından her yer sessizliğe büründü. Kitabın sonu 27 Temmuz 2015 sayfa 687.